Ayrım 10.
Şu gençliğe, şu güzelliğe bakın diye bağırdı, yaptıklarından büyük bir mutluluk duyarak. Doğrusu ben de kendimi pek keyifli ve mutlu hissettim. Çayımızı içtikten sonra Aliman, artık yatmalı, iyice dinlenmeliyiz. Gidip senin yatağını hazırlayayım dedi. O gece ne ben uyuyabildim ne de o. Aliman düşüncelerine dalmıştı. Ara sıra iç çekiyor, bir o yana bir bu yana dönüp duruyordu yatağında. Bense hep onu düşünüyor, her yerde onu görüyordum. Bazen elinde bir kucak gül hatmi ile buğday tarlasının ortasında bir çardövere doğru koşarken, bir çardöverin basamağına o çiçekleri koyarken, sonra yaramazlık yapmış bir afacan gibi yine koşa koşa dönerken canlanıyordu gözümde. Bazen de onu Kasım'ın ata binmesine engel olmaya çalışırken, küçük bir çocuk gibi ağlıya ağlıya onun kollarına asılırken görüyordum. Onunla tren istasyonuna gidişimizi de hatırlıyordum. Arabayı çok hızlı sürüyorduk. Yanımda oturan Aliman'ın başı karla benek benek, yanakları soğuktan al al olmuştu. Kar atkısına, saçlarına, yakasına düşüyor ve onu daha da güzelleştiriyordu. Sonra kollarını açıp bana doğru koşması geliyordu gözlerimin önüne. Ana, ana, ikimiz de duluz artık, zavallı dullar diye bağırması. Onu kıpkırmızı lalelerle dolu tarlanın ortasında, kara başörtüsüyle benden kaçarken de görüyordum. Birlikte geçen günlerimizi, bizi birbirimize bağlayan her şeyi hatırlıyordum. Birden onu o çobanla giderken de gördüm. Çoban sürüsünü vadiden, kurumuş dereden geçiriyordu. Sonra Aliman'ın sesi geldi kulağıma. Gidiyorum ana, bağışla beni, bana darılma, beni kınama, elveda anacığım, elveda. Ben de kolumu sallaya sallaya yamacı inip peşinden koşuyordum. Küçük yıldızım benim, elveda, gidiyorsun demek. Elveda Aliman, sana mutluluk diliyorum. Çobana da bağırıyordum. Ey sen genç adam, ona iyi bak, gelinimi incitme, yoksa sana lanetler okurum. Gözlerimden akan yaşlar yastığımı ıpıslak yapmıştı. Çarşafı başıma dolamış, Aliman duymasın diye sessizce ağlıyordum. Ertesi gün işten döndükten sonra Aliman dışarı çıkmadı. Akşam vaktini de evde geçirdi. Sürüsünü sürüp götüren çoban da bir daha görünmedi. Aliman bu yüzden acı çekiyor olmalıydı. Yüzü hiç gülmüyordu çünkü. Beni bir yerlere gezmeye gönderir, sen de hoşlandığın o adamla giderdin diye geçirdim aklımdan. İçimden kızdım da, zavallı küçük gelinim. Bu ne talihsizlik, bu ne mutsuzluktur. Böylesine büyük acıları çekmek için mi dünyaya geldin sen? Her şeye rağmen günler geçiyordu ve yine her şey unutuldu. İlkbahar başında çoban yine geldi. Otlakta koyunlarını otlatırken gördüm onu. Aliman akşamları yine kaybolmaya, eve çok geç dönmeye başladı. Ona hiçbir şey söylemiyordum. Kendi geleceğine kendisi karar vermeliydi. Bir akşam Aliman çok gecikti. Bütün köy uykuya dalmıştı. Ben de yatmaya karar verdim ve lambayı kısıp yattım. Ama gözüme uyku girmedi. Huzurum iyice kaçmıştı. Pencere arkasından dışarıdan gelen en ufak sese kulak kabartıyordum. O gece dolunay vardı ve gökyüzü ışıl ışıldı. Ara sıra ince bulutlar dolunayı gölgeliyor, okşayıp geçiyordu. Durgun bir bahar havası vardı dışarıda. Ama ben üşüyor, titriyordum. Soğuktan ziyade yalnızlıktandı bu. Sonunda kürküme sarılıp yattım ve daldım. Neden sonra korkular içinde uyandım. Ne göreyim? Aliman eşikteydi. Entarisinin düğmeleri kopmuş, göğüsleri çıplak, saçları karmakarışık ve gözleri bulanık. Sarhoştu. Onu ilk kez sarhoş görüyordum. Sallana sallana içeri girdi. Düşmemek için güçlükle sobaya tutundu. Onu bu halde görünce tüylerimin diken diken olduğunu hissettim. Aliman başını kaldırdı. Ne bakıyorsun bana öyle dedi. Sarhoşum işte. Vodka içtim işte. Yapacak başka şey mi var? Ben içmeyeyim de kim içsin? Ne susuyorsun? Hadi söyle söyleyeceklerini. Ağzımı açıp tek kelime söyleyemedim. Dilim tutulmuştu. Gelinimi o durumda görmek büyük bir acı, büyük bir üzüntü veriyordu bana. O sobaya tutulmuş öylece duruyordu. Sonra başını öne eğdi ve fısıldar gibi konuşmaya başladı. Bilmiyorsun ana, hiçbir şey bilmiyorsun. Ben, Ben bugün hani Kasım'ı geçirdiğimiz yer var ya, hani çaya gitmiştik. İşte orada. Sözlerini bitiremedi. Bir çığlık attı. Başını iki eli arasına aldı ve olduğu yere yığıldı. Hüngür hüngür ağlıyor, çırpınıyordu. İşte o zaman ben de kendimi topladım. Yanıma koşup onu kucakladım ve bağrıma bastım. Aliman kızım, ne oldu? Niçin ağlıyorsun? Derdini söyle bana. Sana biri kötü bir şey mi yaptı? Söyle. Yoksa bana mı darıldın? Eğer bana darılmış, gücenmişsen onu da söyle yavrum. İçindekileri olduğu gibi söyle kızım. Aliman hıçkırıklar arasında konuştu. Ah anam ah, zavallı, talihsiz ve kimsesiz anacığım. Bilmiyorsun. Hem bilsen elinden ne gelir ki? Ah anam oy, anam oy. Göz yaşlarıyla ıpıslak olan yüzünü göğsüme yaslayarak uzun bir süre inledi. Sonra yavaş yavaş sakinleşti ve uyudu. Ama uyku arasında da hıçkırmaya, inlemeye devam etti. Ben gün ağarıncaya kadar başucundan ayrılmadım ve düşündüm. Nasıl yaşayacağız? Ne yapacağız? Sonunda onunla her şeyi açık açık konuşmaya karar verdim. Ama sabahleyin Aliman benimle konuşmak, bana açılmak istemedi. Geceki olay ya da olaylar onu perişan etmişti. Nefret içindeydi. İşe giderken avlu kapısından yavaş sesle "Beni bağışla anacığım," dedi. Onu daha fazla üzmemek için ben de bu konuda hiçbir şey söylemedim. O olayın üzerinden yaklaşık 3 ay geçti. Yazın kaçak Cenşenkul hakkında bir soruşturma açılmıştı. Savaştan sonra köye yerleşmeye cesaret edememişti. Ama bazı geceler evine geldiği biliniyordu. Kazakistan'da bir yerde saklanıyor, çaldığı hayvanları oradan oraya götürüp satıyormuş. Bir gün yakalanmış ve geçmişini araştırmaya başlamışlar. Bizim köye tanıklarla yüzleştirilmek için getirilmiş. Köy komitesinden bir haberci gelmiş. Seni tanıklık yapman için çağırıyorlar demişti bana. Çağrıldığım yere gitmek için evden çıktım ve yolda Aliman'a rastladım. İşten dönüyordu. Yorgun, bıkkın, üzgündü. Kimseye sokulmuyordu. Onu öyle görünce acıdım, çok üzüldüm. Evde yalnız kalmasını istemediğim için, "Hadi sen de benimle gel, eve beraber döneriz," dedim. "Hayır ana," dedi, "orada ne işim var benim, eve gideceğim, başım ağrıyor." "Peki kızım, git, biraz uzan ve dinlen, ineği ben sağarım." Köy kurulu idarehanesinin önünde kapalı bir araç vardı. Tanıklık için çağrılanlar acele acele basamaklardan çıkıyor, işten çıkıp gelen meraklılarla kalabalık büyüyordu. Uzun zamandan beri, galiba 7 yıldan beri Cenşenkul'u görmüş değildim. Haydutluk ona yaramış olmalı. Sağlıklı, pek dinç görünüyor, tombul yanaklarından kan fışkırıyordu. Pencere kenarında bir sıranın üzerinde oturuyor, kuşkulu gözlerle etrafına bakıyordu. Oradakilerden birini kendisine sorduğu bir soruya sinirlenerek cevap verdi. "Benim hırsız olduğumu iddia ediyorsun ha? Kim görmüş hırsızlık yaptığımı? Suç üstünde mi yakaladınız beni?" "Hayır, öyleyse sebepsiz yere suçlama. Sen ne söylersen söyle, hepsi hava. Kanıt gerek beni suçlamak için, kanıt." Bunu duyunca aralık pencereyi hışımla iterek bağırdım. "Yalan söylüyorsun, rezil herif. Kanıt istiyorsun, tanık istiyorsun ha? Peki ya öyleyse, işte kanıt da benim, tanık da." Sorgu hakimi yerinden kalktı ve "Ana, içeri girin lütfen," dedi. İçeri girdim ve hemen konuşmaya başladım. "Seni suç üstünde yakalayamadık. Bu doğru. Yakalamak için peşinden gidecek vaktimiz bile yoktu. O günlerde biz toprağı tırnaklarımızla kazıyor, cephedeki askerlere buğday yetiştirmeye çalışıyorduk. Çocuklarımıza yiyecek olarak başakların kabuğunu, tozunu yedirebiliyorduk ancak. Sense bizim atlarımızı çaldın. Toprağa işleyeceğimiz son gücü, son imkanı aldın elimizden. Aç yavruların yiyeceğini daha da kısarak, tane tane topladığımız, tohum olarak ekeceğimiz buğdayı çaldın. Sen bir düşmandın. Bu buğdayı çalıp kaçarken gördüm seni ve arkandan bağırdım. Dur, seni tanıdım Cenşenkul, dur dedim. Sen ne yaptın? Geri dönüp üzerime ateş ettin. İşte sana kanıt." Sustum. Sorgu hakimi bana, "Teşekkür ederim ana," dedi. "Sizi daha fazla tutmayacağım. Buyurun, gidebilirsiniz." Kapıdan çıkarken Cenşenkul'un karısı çıldırmış gibi üzerime atıldı ve bağırmaya başladı. "Seni iğrenç cadı seni. Gerçeği söylüyorsun ha? Gerçeği öğren de gör cezanı. Gelinin karnını kim şişirdi ha? Burnunun dibinde gebe bıraktılar orospu gelinini. Al sana gerçek. Demek çektiklerin yetmedi. Bu gerçek karşısında ne yapacaksın bakalım? Utanmaz sefiller sizi. Onu çekip bir kenara aldılar. Konuşturmamak için elleriyle yüzünü kapadılar. Ama onu tutanlara, bırakın dokunmayın ona dedim. Başka hiçbir şey söylemeden ayrıldım oradan. Yolun tozun toprağı mı çok sıcaktı, yoksa utançtan ayaklarım mı yanıyordu bilmiyorum. Koşar adımla uzaklaştım oradan. Sonra yavaşladım. Kafamdaki kargaşayı giderip düşüncelerime bir sıra, bir açıklık vermeye çalıştım. Gelinimin hamile kalabileceğini aklıma bile getirmemiştim ama doğruydu işte. Son zamanlarda Aliman şaşılacak kadar değişmişti. Az konuşuyor, kalabalıktan kaçıyor, arkadaşlarının yanına bile sokulmuyordu. Ben bunu o çobanla aralarının açılmasına yoruyordum. Bahar gelir gelmez çoban dağlara çıkmış, bir daha da görünmemişti. Araları bozulmuş, üzüntüsü bundan olsa gerek diye düşündüm. Demek ki o acıklı halinin sebebi başkaymış. Ne büyük bir felaketti bu. Böyle bir şey kimin aklına gelirdi? Düşünüyor, bu işi nasıl halledeceğim diye kafa çatlatıyor ama hiçbir çıkış yolu bulamıyordum. Aklımı oynatacaktım neredeyse. Ertesi gün komşum Ayşe bize geldi. Çayımızı içip konuşurken bana şunları söyledi. Bu gece Cenk Şenkol'un karısı köyden ayrıldı. Nereye gittiği bilinmiyor. Hiçbir şey söylemedim. Bana neydi onun gidip gitmemesinden? Serbest olduğuna göre nereye isterse gidebilirdi. Nasıl gittiğini çok sonra, daha 2 yıl sonra öğrendim. O gece köyümüzün erkekleri toplanıp Cenk Şenkol'un karısının evine gitmişler. Bütün eşyalarını bir at arabasına yüklemişler ve ona hadi bakalım demişler. Seni köyümüzde istemiyoruz. Defolup git, nereye gidersen git. Ta o zamandan beri köyümüzden hiç kimse başımıza gelen o felaketten söz etmedi. Aliman insanların kendisi için ne dediklerini belki işitiyordu. Herkesin düşüncesi, yargısı ayrı olabilirdi. Aliman'a acıyanlar da, onu kınayanlar da bulunabilirdi. Ama bana hiç kimse bu konuda tek kelime söylemedi. Bundan dolayı da şükran borçluyum onlara. Aradan bunca yıl geçmiş olmasına rağmen bana saygıda kusur etmediler. Aliman'ın hamile olduğunu öğrendiğim günden sonra aramızda hiçbir şey değişmedi. İlişkilerimiz eskisi gibi devam etti. Hayatımızı yaşıyor, işimizi her zamanki gibi yapıyor. En önemlisi de her konuda birbirimizin fikrini soruyorduk. Aliman hamileliği hakkında, yapacağı doğum hakkında hiçbir şey söylemiyor. Belki de buna cesaret edemiyordu. Konuşmak istese bile konuyu durmadan erteliyordu herhalde. Ben de konuşmuyordum. Çünkü gururu bir kere daha kırılmasın, asla onu kınadığımı sanmasın istiyordum. Zaten buna hakkım da yoktu. Çünkü onun bütün hayatı benim gözlerimin önünde geçiyordu. Her şeyi görüyor, her şeyi anlıyordum. Öyleyse onun düştüğü durumdan ben de sorumluydum. Eğer Aliman bir suç işlediyse, bu aynı zamanda benim de suçumdur. Eğer o dünyayı bir çocuk getirecekse, bu benim de çocuğum olacaktır. Utancı da, bütün güçlükleri ve acıları da üstleneceğim. İkimiz de bu konuyu er geç enine boyuna konuşmak zorunda olacağımızdan emindik. Konuşunca da suskun geçen günlerimizden dolayı birbirimizi bağışlardık. Ama o gün bir türlü gelmiyor, hep erteleniyordu. Bir gün artık bu konuşmayı daha fazla ertelememek, bu konuda daha fazla susmamak için kendi kendime karar verdim. Yaz sonuna doğru hamileliğinin 5. ya da 6. ayıydı. Bir sabah erken ineği sürüye katmak için çıkarmıştım. Sırtmaç çocuk o gün küçük bir horoz gibi ötüyordu evlerin önünde. Sürü bizim evin önünden geçerken sırtmaç yuvarlak yüzüne bütün güleşliğini vererek bir yandan hayvanları çeviriyor, bir yandan da bana sesleniyordu. Süyünce, Tolgunay teyze süyünce, güzel bir haberim var. Süyüncemi isterim. Çorabek dedenin gelini doğum yaptı. Ya, ne zaman? Bugün şafakta. Kız mı oğlan mı? Bir kız Tolgunay teyze. Adını Torgay koyacaklarmış. Çünkü Torgay kuşu tam şafak vakti öterken doğmuş. Çok iyi, Allah uzun ömürler versin. Bu sevindirici haber için sana da teşekkür ederim. Bu öksüz çocuğun bir doğum olayına bu kadar çok sevinmesi beni duygulandırmıştı. Habere sevindim. İçeri girdim. O anda hiç aklımdan çıkmayan meseleyi nasıl unuttum bilemiyorum. Avlu kapısından bağırdım. Aliman, haberi duydun mu? Çorabek'in gelini doğurmuş bir kız. Birden çiğnediğim lokmadaki bir taşı ağrıyan dişimle ezmişim gibi durdum. Aliman ayakta sessizce duruyordu. Gözlerini yere indirmiş, ısırdığı dudakları bembeyaz olmuştu. Ne düşünüyordu o anda? Herhalde yakında kendisinin de yapacağı ama kimsenin sevinçle konu komşuya duyurmak istemeyeceği doğumu. Yaptığım patavatsızlık içimi yakmıştı. Ama olan olmuştu bir kere. Yüzüne bakamadığım için gidip ocağın başına çöktüm. Ve hiç gereği yokken onu oraya buraya koyarak sözde çeki düzen vermeye çalıştım. Dönüp baktığım zaman Aliman hala duvarın dibinde gözlerini yerde bir noktaya saplamış duruyordu. Onun haline yüreğim parçalandı. Kalktım ve yanına sokuldum. Neyin var dedim. Kendini iyi hissetmiyor musun? Hasta mısın? Hayır ana. Belki yaptığın iş ağır geliyor. Evde kal, dinlen biraz. Hayır ana, tütün yapraklarını dizmek ağır bir iş değil. Ve Aliman işine gitti. Bir kere daha artık susmamaya, ona utanacak hiçbir şey olmadığını, yeni doğan bütün çocukların birbirine benzediğini, kendi doğuracağı çocuğun benim de çocuğum olacağını söylemeye karar verdim. Ona kendi çocuklarıma baktığım gibi özenle, şefkatle bakacağımdan emin olmasını da söyleyecektim. Bunu bilmeliydi. Başı eğik dolaşmamalıydı. Analık hakkının neler olduğunu bilmeli, insanların yüzüne bakmaktan çekinmemeli, gururla yaşamalıydı. Bunları söylemek düşüncesiyle Aliman'ın peşinden koşarak bağırdım. Aliman, bekle biraz, sana söyleyeceklerim var, bekle. Duymazdan geldi ve ardına bakmadan uzaklaştı. Bütün gün içim içimi yedi ve söylendim durdum. Hayır, bu böyle devam edemez. Bu akşam onunla her şeyi konuşacağım ama kararımı uygulayamadım. Akşam eve döndüğüm zaman Aliman henüz gelmemişti. Onu merakla beklemeye koyuldum. Nesi var, niye bu kadar gecikti diye durmadan soruyordum kendime. Sonunda çalıştığı yere gitmeye karar verdim. Evden çıkarken Bektaş'la karşılaştım. Hiçbir şey söylemeden bir kucak taze otla bizim avluya girdi. Yine hiçbir şey söylemeden yeşil otu ineğin otluğuna bıraktı ve bundan sonra alçak sesle konuştu. Tolganay teyze, Aliman size haber gönderdi. Kendisini aramamanızı söyledi. O, Kayındı'daki kendi köylerine gitti. Bacaklarım titredi ve eşiğin üzerine çöktüm. Ne zaman gitti? Öğleden sonra, bundan 2 saat kadar önce, yoldan geçen bir kamyona bindi. Sürücü onu şoför mahalline aldı. Şoför mahalli iyidir, hiç sarsmaz. Ah Bektaş, mesele yalnız o olsaydı dedim kendi kendime. Yine de onun saf, iyi niyetli, teselli çabasına minnet duydum. Bektaş artık tam bir delikanlı olmuştu. Kolhozun at arabasını kullanıyordu. Ona hayretle, aynı zamanda hayranlıkla baktım. Ne kadar çabuk büyümüştü. Omuzları nasıl da gelişmişti. Sesi gibi hareketleri de erkekçeydi. Ta çocukluğumdan beri severdim onu. Bu en güç anımda beni görmeye gelmekle çok iyi etmişti. Bektaş arka gidip su getirdi. Semaveri ocağa koydu. Avluyu suladı ve sonra süpürmeye başladı. Siz dinlenin Tolganay teyze dedi bana. Ben elma ağacının altına keçe yaygıyı sereceğim. Annem de gelecek az sonra. Sizin çayınızı çok seviyormuş. Neredeyse gelir. Aliman'ın gidişinden sonra günler geçmez oldu. Daha önceki yalnızlığım yalnızlık değilmiş. Gerçek yalnızlığı bilmiyormuşum meğer. Ancak 3 gün dayanabildim. Sonunda dünyam karardı. Evimin, hatta hayatımın da bir değeri yoktu artık. En dayanılmaz olanı da Aliman'ın akıbetini düşünmekti. Ailesi onu iyi karşılamamışsa, hele önceki davranışını yüzüne vurup onu aşağılamış iseler, bizi dinlemek bile istemedin, özel hayatına kimseyi karıştırmayacağını, bizi de ilgilendirmeyeceğini söyledin. Ama işte utanılacak bir durumdasın ve bize sığındın, bize muhtaç oldun demişlerse, ona böyle diyebilirlerdi. Ne olurdu o zaman gelinimin hali? Çok gururluydu. Bu hakarete nasıl dayanırdı? Allah korusun, canına da kıyabilirdi. Ah Aliman, ah, eğer benim yanımda kalsaydın, ben her şeyi üstlenir, sana laf söyletmezdim. Aklıma her olasılığı getiriyor ve kahroluyordum. Sonunda kendi kendime, bu böyle olmaz dedim. Oraya gitmeli, görüp anlamalıyım. Beni dinlemesi için yalvar yakar olurum. Belki dönüp gelir. Ah ne iyi olurdu gelirse. Gelmezse gelmez. Yapılacak bir şey yok o zaman. Onun iyiliği için dua ederim. Ağlaya ağlaya dönüp gelirim. Böyle dedim ve kararımı verdim. Ertesi gün yolculuğa hazırlandım. Evi ve ineği Ayşe'ye emanet ettim. Bektaş yoldan geçen kamyonlarından birini durdurdu. ve beni bindirdi. Ve kayın diye hareket ettim. Kamyon köyden çıkıp ana yola girdikten sonra genç bir kadının anızlar içinde bir patikadan yürüdüğünü fark ettim. Hemen tanıdım onu. Aliman'dı bu. Sevgili Aliman bana bizim eve doğru geliyordu. Dur, hemen dur diye bağırdım sürücüye. Kamyon hızını alamayıp biraz gittikten sonra durdu. Çantamı kaptım ve kayar gibi tozun toprağın içine düştüm. Bir sis gibi koyu o tozun içinde bir anda her şey kayboldu, görünmez oldu. Bir an rüya mı görüyorum yoksa diye geçti aklımdan. Toz bulutu kamyonla birlikte uzaklaşınca Aliman'ı bir daha gördüm. Aliman, Aliman diye bağırdım olanca sesimle. Ona doğru nasıl koştum? Bunu değil de konuştuğumuz, birbirimize sımsıkı sarılarak ağladığımız zamanı hatırlıyorum. Ayrı olduğumuz günlerde ayrılık acısı ikimizi de perişan etmişti ve bu yüzden o günlerde çektiğimiz acıları anlatacak söz bulamıyorduk. Aliman'ın yüzünü okşuyor ve durmadan aynı şeyleri söylüyordum. Geldin değil mi küçük kızım? Bana döndün, anana döndün, işte buradasın. Aliman da cevap veriyordu. Evet, döndüm, sana döndüm anacığım, işte buradayım. Birbirimize sarılmış öyle dururken karnındaki bebek kımıldadı. Hem de iki defa. Anasının karnını tekmeliyordu. Bunu çok iyi hissettim. Aliman elini karnına koydu. Sevgiyle yavaş yavaş okşadı yavrusunu. Gözlerindeki o sevgiyi, o ana şefkatini görmek bütün benliğimle sarstı beni. Nasıl olmuştu da kötü şeyler düşünmüştüm onun için. Analık, kutsal analık. Böyle bir mutluluğun bir damlası acılardan oluşan okyanusa değer. Yanağımı yanağına yapıştırdım ve kendimi tutamayıp hüngür hüngür ağladım. Aliman, sevgili güzel kızım, senin için öyle korktum ki. Beni yatıştırmaya çalıştı. Ağlama ana, ağlama, beni bağışla. Aptalım biriyim ben. Seni hiç terk etmemeliydim. Ayrılmak istediğim doğru, bunu denedim. Ama gördüğün gibi başaramadım. Ayrılığa dayanamadım. Hep seni düşünüyordum. Kendi kendime, her şeyi konuşmanın tam zamanı diye düşündüm ve sordum. Niçin gittin kızım? Bana mı gücendin? Susuyor, belki ne cevap vereceğini düşünüyordu. Sonra içini çekerek şöyle dedi. Bunu sorma anacığım. Ne yararı olacak ki? Bu konuda birbirimize hiçbir şey sormayalım, söylemeyelim. Yoksa üzüntülerim daha da artar. Her defasında böyle oluyordu. Yine kaçıyordu konuşmaktan. Böyle davranmakla kendisini daha da güç durumda, sıkıntılı durumda bıraktığını neden anlamıyordu. O yıl sonbahar çok yağmurlu geçti, uzun sürdü. Yağışsız bir tek gün geçirmedik diyebilirim. Aliman da tıpkı sonbahar gibi günden güne daha asık suratlı oluyordu. Konuşmuyor, gülmüyor, her zamanki düşüncelerine dalıp gidiyordu. Doğumun yaklaştığını anlıyordum. Bazı şakalarla, okşamalarla onu rahatlatmak, düşüncelerini başka bir yöne çekerek eğlendirmek istiyordum. Ama boşuna. O artık boş sözlerle avunacak ve büyük hüznünü unutuverecek küçük bir kız değildi.